ayrım 14. Dönem ne anlama geldiğini bilmediğim ama içimi ürperten sıkı yönetim günleriydi. Sokak kapımıza keresteden bir iskeleyle destek koyardı babam. İki katlı evin bütün sakinleri sağ salim içeri girdikten sonra iskele destek kapı ile basamak arasına iyice bir yerleştirilirdi. İşte en sevdiğim an. Bir hışım bu iskelenin tahtaları arasında hoplayıp zıplıyorum. O iskeleyi ben oynayayım diye konulmuş bir oyuncak gibi görüyorum. Yine aynı dönem. Adının anılması pek de hoş kaçmayan, yasak haleleriyle çevrili ama buna karşın her yerde adı çığ gibi fısıldanan biri var. Aziz Nesin. Daha kitaplarını okumama çok zaman var. Babamla sahil kenarında yürüyoruz. Karşımıza gıcır gıcır üniformaları ve silahlarıyla iki askeri inzibat çıkıyor. Askeri inzibatın ne demek olduğunu öğrenmeme de daha çok var. Ben bir tek miğferlerdeki harfleri çözüyorum. As, iz. Gülüyorum. Bak baba diye bağırıyorum onları işaret ederek. Aziz Nesin'in askerlerine bak. Sık sık aklıma gelen bir diğer coşkulu tabloda bu kez bir kavga anındayız. Kuzenimle. Tek çocuk ruh halinin etkisiyle onu ablam, beni o sırada kızdırmakta olduğu için de yamyam ablam bellemişim. Bodrum katı konusunda bitmek bilmeyen tartışmalarımızdan birini yapıyoruz. Amacı damarıma basmak ve bunu başarıyor da. Çünkü bodrum kat bavul dolusu kitaplarıyla benim. Benim çocuk dünyamda gerçek bir hazine anlamı taşıyor. Yamyam ablam orası benim dedikçe ayaklarımı hırsla yere vurup hayır diyorum. Bu evin zehiri benim, orası benim. Gülmeye başlıyorlar. Dilim reis sözüne dönmüyor. Hep zehir diyorum. Zehir diye diye sonunda kitaplara kavuşuyorum da ancak Pollyanna kabı içinde yanlışlıkla Andersen'den masallar kitabının bulunduğundan habersizim. Dünyanın en iyimser kızı yerine acı gerçeklerin masalcısıyla tanışmak da yaşamın ayrı bir cilvesi olsa gerek. Yine başrolde ben. Henüz çok küçüğüm. Amcam kalp krizi geçirmiş. Kocaman beyaz yatakta yatıyor. Herkes ağlamaklı. Bir kişi dışında. O ciddi ifadeli adam eğilmiş, amcamın nefesini dinliyor. Amcamın yanından uzaklaşınca önüne dikiliyorum. Doktor amca, diyorum. En az onunki kadar ciddi bir ifadeyle. Ben hiçbir şey yapmadım ki, çok uslu durdum. Doktor amcanın yüzü değişiyor birden. Yanağımı okşuyor ve gülmeye başlıyor. Ben çok ciddi bir açıklamada bulunmuşum. Adamın niye güldüğünü anlayamıyorum. Tüm bu sahnelerde kendi küçüklüğümü, dünyayı tertemiz gözlerle algılarken gördüm. Beğenmediğim gerçekleri, hiç yanına başvurmadan kendi dünyamın penceresine bambaşka renklerle yansıtır buldum. Kompleks, aldatmaca gibi kavramların uzağında, yalnızca çocukluğun saf, sezgisel gücüne dayalı, koskoca bir ruh evreniydi söz konusu olan. Pat diye gözümün önünde canlanıp beni eskilere ışınlayan bu anların belirişi nedensiz değildi hiç kuşkusuz. İçin içe yaşadığım isyan zamanlarında çocukluğumun muzaffer ve aynı zamanda hınzır algı gücünü anımsatıyordu bu ve benzeri sahneler. Beni varlığını kimi zaman unutur hale geldiğim o benzersiz öze çağırıyor, bak sen buydun diyordu. Kendimi ana dilimi unutmuş gibi hissediyorum. Çok uzun zaman geçti. Ağacımla oynaştığım dönemlerin üzerinden. O arkadaşım nasıl saf kalıyor? Bana kendimi bir ömür deli, tuhaf, işe yaramaz hissettiren diğerlerinin yanında. Başkaları gibi bir ağaçta sadece ağacı görmenin bedelini ödedim yıllar yılı. Sonra da uyuştum. Kendimi unut. Çingene kadınlara özeniyorum en çok. Nasıl da cesurdur. Nasıl da güçlüdür onlar. Tek mil dünyaya karşı o pırıl pırıl dişleri ve gözleriyle gülümserler. Hep rengarenktir entarileri ve çiçekleri. Sanki başkalarının bilmediği bir sır yüzlerini ve gönüllerini aydınlatır. Yılmadan mutlular işte. Şaşırtıcı olan bu. Yılmadan mutlu. Her şeye rağmen ve sanki o her şeye rağmenlikten güç alarak mutlu. Nispet yaparcasına. Kendi kökenlerine bile kara mizahla yaklaşır onlar. Romanlara göre Tanrı insanı yaratmak için büyük bir fırın yapmış ve yoğurduğu üç hamuru içine atmış. beyazları az piştiği, zencileri de çok piştiği için beğenmemiş. Solunca hamuru çıkartıp tam kıvamında oldu demiş. İşte o hamur çingeneymiş. İşte bu çingeneler kavimlerinden güç alırlar. Doğadan, bir de varlıklarından. Hiç desteği olmayanlar için yaşam daha zorlu. Göç eden kuş sürülerinin en arkasında kalmak ve varamamak gibi bir şey bu. Kendi yolunu aramak, ait olamamak. Kaybolmak üzerine bir çağ masalı. Duruyorum artık sadece. Evlerde değil, sokaklarda duruyorum. Yanıma ilişip giden sokak çocukları, gelip geçen vapurlar, konan, uçan sinekler, düşen, hışırdayan yapraklarla öylece duruyorum. Hadi nasıl duruyorum biliyor musun? Kapadokya'ya gitmiştik ya, tam bize uygun uzay üssü gibi bir yere geldik diye takılmıştım. Zamansız, bugünün tüm yerleşim yerlerinin ötesinde bir coğrafyaya, vadilerin kenarından baka kalmıştık. İşte öyle duruyorum. Bir taş güzellemesiydi sanki dört bir yan. Tüf, bazalt, kaya, taş, her şey en mükemmel uyumuyla bir uygarlıktan diğerine emanet edile edile bugünlere gelmiş. Uçsuz bucaksız vadiler, insanda dünyanın en uç noktasında durduğu hissini uyandırıyordu. Kapadokya kadar zamandan bu denli bağımsız bir yer var mıdır bilmem. Onca tarihi harabeye karşın asla eskiye ait değil. Kendi biricikliğinden başka hiçbir şeye ait değil. Bölgenin tüm dokusu sonsuz bir şimdide birleşmiş. O şimdi geçmişi ve geleceği de kapsıyor. Öyle ki isteseniz de anılarınıza dalamıyor, gelecek kaygılarınıza yoğunlaşamıyorsunuz. Kapadokya tüm dikkati kendine istiyor. Mütevazi günümüz konutlarının berisi heybetli kaya evleriyle kaplı. Hatta orada yakın yıllara kadar yaşayanlar da varmış. Her kapının arkası ayrı bir öykü. Kaderlerini ortaklaştırılamayan bizim gibi ruh sürgünleri için türlü çeşit yaşam olasılığının içine dalmaktan, orada bir süreliğine de olsa konar göçer yaşamaktan daha güzel ne olabilirdi? Öyle yaptık. Göreme Ören yerindeki yeraltı kiliselerinde inancını korumak için gizlenenlerin korkulu gururunu duyduk içimizde. O ikonaların üzerine isimlerini kazıyan çağdaş zaman hattatları sanki bizim yüzümüzü damgalıyordu. Eski çağlarda Hattilerden Ermenilere, Bizans'tan Türk boylarına buraları mesken tutmuşların kayaların içinde kurdukları yaşamı düşledik. Bize çay ikram edilen kaya evlerden birinde Hazreti Ali resimleri vardı. Bir de sedirler. Dışarı çıktığımızda o yapı yine zamansızdı ama. Sarılmıştık o devasa kaya evin dibinde. Güvercinlik Vadisi'nden kendimize yer beğenmiştik. Doğanın yonttuğu kayalardan türlü çeşit insan ve hayvan görüntüsü çıkartmıştık kendimize. Sonra o taş atölyesini hatırlar mısın? Hala bilmem ki. Her yan pahalı mallarla dolu. Fiyatları üzerinde. Vitrin bile yok. Her şeyi elleyip durmuştuk. 10 dakika geçti, kimseler yok. Adam dükkanını öylece açık bırakmış. Meğer kapı kilitlemek güvensizlik işaretiymiş, ayıpmış. Buralarda hırsızlık olmaz ki, demişlerdi. Bizim için taştan bir cennetti orası. Ve her cennet gibi geçici. Biz kalamadık. Orada yaşasak, hani filmlerdeki gibi. Belki de olurduk ama kentimize geri döndük. Masumiyeti ardımızda bırakarak. Az oldukları için mi masumdular? Ne çok pastane vardı Ürgüp merkezde. Ürgüp merkez denilen de topu topu bir yokuşluk mesafenin ardında sıralananlar. Şaşa kalmıştık bu işe. Tatlı merakından değil, gençlerin buluşma yeriymiş buralar. Nerede çay içebiliriz diye sormuştuk bir keresinde. Yol üzerinde de hemen içeri buyur edilmiştik. Herkesin verecek bir şeyi vardı. Közde patates, Devşehir usulü nohutlu mantı, bolca sohbet. İstanbul'u birlikte yaşadığımız yerlere senden sonra hiç uğrayamadım da, Kapadokya beni bir başıma da kabul edermiş gibi geldi. Onların biricikliği karşısına nasıl olsa herkes her daim eğreti. Ama oraya da gidemedim bir daha. Zaten hep bu aynı his bendeki. Gereksizlik hissi. T tekrarlara ne hacet? Her şey tek seferliğinde yeterli. Senden vazgeçmiş ve daha da önemlisi kendinden vazgeçmiş birinin hayattan mükerrerlik talebi olmuyor. Sonra buraya geldik. Dağıldık ve kötülük beklentisi yine en olağan halini aldı. Ama benim tarifim başkaydı. Kötülük bana el yabancılardan, sokaklardan gelmedi. Beni hep en yakınlarım vurdu. Bu hafta hep sokaklardaydım ve hiç olmadığım kadar güvende. Derken bir seferinde kadının biri, "Dikkat et kızım, çantanı önüne al, baliciler var ötede," dedi fısıltıyla. Dönüp baktım, gözleri çok bildik bir son nokta aşamasındaki küçük bir oğlan, çantamı olduğu yerde bıraktım. Pollyanna değilim. Dünyanın kim zaman nasıl tekinsiz olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Ama sorun galiba şu, kendimden başka korkacak kimsem kalmadı. Ara vermek şu yüzden güzel. Biraz geri çekilip başkalarını, yaşamın kendi varlığın dışında akan kısmını görebilirsin, alabildiğine çıplak. Kopmuşsun günün akışından. Beraber neyi sürüklediğini, hayatın vazgeçilmezlerinin senin açından neye, kime tekabül ettiğini sınarsın, öğrenirsin. Ara vermek virgül koymaya benzer. Devam edeceksin de soluk alırsın bir süreliğine. Ben nokta koydum. Noktanın sonrası yok. Şimdi denize doğru gidiyorum. Ona son bir şiirimi okumaya ve sonra da sanki karanın üzerindeymişim gibi suları yürümeye. Peygamberlerin hikayesi farklı. Musa peygamber suları yardı, kavmine yol açtı. İsa peygamber denizin üzerinde yürüdü, gitti. Ben kendi halinde ölümlü bir insanım. Sularda yürümeye yeltendiğimde yolculuğun sonunun ne olacağı belli. Ama benim de zaten mucize beklentim yok. Olsa yaşamın içinde dilerdim onları. Şu an yalnızca kısacık ve upuzun bir yolculuğun kendisi ilgilendiriyor beni. Suya atlamayan, suda yürüyen bir insanın küçük, önemsiz hikayesi. Artık veda vakti. Hoşça kal kardeşim deniz. Hoşça kal, değişim iz kal. Dar tezgahı itirafları. Sert kuzey rüzgarı hangi coğrafyada bulunduğunu akla ve yüreğe kazımak istercesine olanca azametiyle esiyordu. Adam içgüdüsel bir hareketle ceketini çekiştirdi. İnsana neden buraya geldiğini sorduran bir gündü. Kendi kendisiyle kahredici konuşmalara dalmak için karşısına çıkan ilk bardan içeri girdi. Dışarının çiğ gün ışığından sonra barın loşluğu gözünü aldı bir an. Neden sonra gözleri ortama alıştığında barmenin saklamadığı bir hayretle kendisini süzdüğünü fark etti. Hak da verdi adama. Bir Ocak sabahıydı. Kim gelirdi ki bara? Yeni yıl eğlencelerine doyamadın mı? Diye takıldı barmen tek müşterisine. Belki de sadece bugüne dayanmak için geldim, dedi adam da. Bir an için göz göze kaldılar. Kahvaltı ettin mi? Diye sordu barmen babacan bir edayla. Adam hayır anlamında başını sallayınca da, o zaman önce sana bir tost ile sodalı portakal suyu vereyim. İçkiyi sonra içersin. Gün uzun, diye ekledi. Adam bir sigara yaktı ve barmenin yılların tecrübesiyle yoğrulmuş, kendinden emin el hareketlerini izlemeye koyuldu. Hiçbir zaman böylesine uzmanlaştığı bir işi olmamıştı. Tez canlıydı, sabırsızdı, çabuk sıkılıyordu. O nedenle de düzenli olarak uzun zaman bir yerde kalamamış ama yeteneği sayesinde el attığı her işte de başarılı olmuştu. Hayat hariç. İyi görünmüyorsun. Ne işin var bu saatte burada? Diye sordu barmen samimiyetle. Yeni yıla yalnız girdim. Geldiğim ülkede sevgilimi bıraktım. Ve korkarım o artık beni beklemiyor. Dedi kesik kesik. Niye onu da getirmedin ki buraya? O da zaten bunu hiç anlamadı. Önce bir düzen oturtmak istedim. Başaramazsam onu hayal kırıklığına uğratmaktan korktum. Diyebildi. Barmen başını salladı. Hayatın denemesi olmaz ki. Ne gelirse yaşarız. Yanlış yapmışsın. Onun açısından bu terk edilmektir, dedi dürüstçe. hep böyle açık sözlü müsündür?" diye sordu adam acı bir gülümsemeyle. Barmen de gülümsedi. Kuzey alışkanlığı. Dalgaların kayaları oyduğu bir ülkede insan böyle oluyor işte. Derin bir nefes aldı adam. "Bugün içimde hiç anlatamayacağım bir sıkıntı var. İnan şu an seninle konuşurken de içimdeki basıncı uygun bir cümleye dökemiyorum. Sadece içimde giderek büyüyor ve boşaltıyor beni. Sanki en yakınımı kaybeder gibiyim. Ancak geri dönüşsüz şeyler kaybedilmiş sayılır. Boşa geçen zaman, inanılmadan sarf edilen söz ya da ölüm gibi," dedi barmen. Ölüm deyince de farkına bile varmadan elini cebine götürdü. Cüzdanından eşinin ve iki çocuğun fotoğraflarını çıkardı, gösterdi. "En kötü günün sonunda bile bana kendimi gerekli hissettiren varlıklar onlar. Gece hep birlikte üst üste alt alta birbirimize sarıldığımızda ve deliler gibi güldüğümüzde her şeye dayanabilecek bir güçle dolar içim. Sebebim var derim kendi kendime." Bir an için bu hiç tanımadığı insanların fotoğraflarına dalıp gitti genç adam. Barmen'in anlatımıyla o aile sahnesi gözünün önünde canlanmıştı. Kendisinin hep mahrum olduğu aile sahnesi. "Herkes bu kadar şanslı olamıyor," dedi kuru bir sesle. "Benim hiç ailem olmadı. Benim vardı da ne oldu sanki? Dostum, sana yetiştiğim ailede çektiklerimi anlatsam dudağın uçuklar. Ya hiç evlenmeyeceğim ya da çocuklarım gülümseyebileceği bir aile kuracağım," diye söz vermiştim kendi kendime. Elbet şansın payı var ama bulduğum anda peşinden gitmek benim kendi irademdi. "Ben korktum," dedi adam barın duvarındaki kadın tablosuna doğru. Barmen, "Tezgah bu kuzey ülkesi, bir ocak sabahı, her şey ama her şey silinmişti bir anda. Yalnızca o eski zaman tablosundaki kadının koca gözleriyle kendisinden ibaretti o anlık dünya. Korktum ve gittim. Gideli beri de her köşede bir fotoğrafta, tabloda, filmde, sokakta çocuğunun küçücük mantosunu ilikleyen bir annede, her anımda onun gözleriyle karşılaşıyorum. Tuhaf belki ama onu görmediğim şu aylar boyunca sanki daha da içime işledi. Onu kendimden ayıramadığım için unutamıyorum. İnsan kendini nasıl unutur?" "İçkiyle," diye gülümsedi barmen. "O yüzden burada değil misin zaten?" Bir an için duraksadı. "Aslına bakarsan burası olman gereken son yer bile değil. Neden onun yanına gitmiyorsun? Sana söyledim ya, telefonlarıma bile çıkmıyor. Benimle tüm bağını kopardı." Barmen bardakları kurularken sanki geleceği gösteren bir kristal küreymişçesine cam bardağı gözüne yaklaştırdı. Bakışlarını camdan hiç ayırmadan, "Unuttuğum bir şey var. Giden sensin," dedi. Adam elindeki bardağı daha bir sıktı. O mutlu, turuncu renkli portakal suyu kendisiyle dalga geçer gibiydi. "Sence hala bir şansın var mıdır?" Aynı anda yüreğine bir şey saplandı. "Bir şans daha. Bana ve hayata inanır mı?" "Bilemiyorum dostum. Umarım çok geç kalmamışsındır. Tek bildiğim burada benimle zaman kaybedeceğine, şu an her şeyinle onun olduğunu ve öyle kalmak istediğini ona hissettirmen. Hem bugün bir Ocak. Yılın ilk gününde kimse bir şeylere son vermez. Sadece yeniden başlar," diye ekledi teselli vermek istercesine. "O çok farklı bir kadın. Kendine ait kocaman bir dünyası var. Korkuyorum," dedi adam dalgın gözlerle. "Korktuğum her şeyi başıma getirdim. Bana inancını yitirdi sanki." "Sakın kendine inancını yitiren sen olmayasın." Barmen elini dostça adamın omzuna koydu. "Bence kendine acıyarak ya da kendinden şüphelenerek harcayacağın bir zamanın yok. Git ve kadınını sana ve birlikte kurulacak bir yaşama ikna et. Hayat tereddüte izin vermeyecek kadar kısa ve acımasız," dedi. Adam başını salladı. Yüreğindeki ağrı hala geçmemişti. Kim bilir ne yapıyordu şu anda. İş yerini aradığında bir haftalığına izne ayrıldığını söylemişlerdi. Ama kimsenin daha fazlasını bildiği yoktu. O kadar sıcakkanlılığına rağmen kimseleri yanına sokmaz, onu en çok seven ve ilişkilerini de bilen patronunun endişeli sesi içini ürpertmişti. "Ulaşan oğlum, her şeye küsmüş ve kimseden de özür beklemez bir hali var." Nasıl da güzel tarif etmişti aslında patronu. Kendi kendine küserdi o. Kırgınlığının talepkar bir yanı olmazdı hiç. Çünkü zaten çok zor küserdi. Ama o kadar süre tanıdıktan sonra hayal kırıklığına uğratıldığını hissederse, bu duyguya neden olan şeye ya da kişiye sanki o ana kadar çılgınca önem verdiğini unutmuşçasına kayıtsızlaşırdı. Hiç olmamış gibi. O olmamışlık hissinden daha aciz hissettiren hiçbir şey yoktu bu dünyada. Tarifsiz bir aciliyet hissi kapladı benliğini. Telafisiz bir geç kalmışlıktan duyduğu korkuyla ayağa fırladı. Barmenin elini iki avucunun arasında sıktı, sıktı. Gördün mü bak, meğer bir ocak sabahıyla en doğru yere gelmişim ben, dedi gülümseyerek. Barmen de paylaştı o gülüşü. Yolun açık olsun genç adam. Dualarım seninle, zamana ve hayata sözünü geçiresin diye, dedi. Dışarı çıktığı anda bir titreme geldi üzerine adamın. Sevdiği kadının sıcaklığını teninde duydukça daha da bir hoyratlaşmıştı sanki rüzgar. İstanbul'a ilk bilet, bir düş, bir umut. Sondan kopartılacak başlangıç. Birlikte bir ömürlük kaçak zaman hayattan, bir isyan. İstediği gelecekle yaşadığı bugün arasındaki o yaman çelişki tüylerini ürpertti. Hiç bu kadar üşümemişti. Kış ayazının hüküm sürdüğü o gün insan sıcağına dair hissettiği tek şey üzerine aldığı yünlü kalın hırkanın kollarına yaydığı tatlı sıcaklıktı. Kocaman sırt çantasını da omuzlarına geçirdiği anda hazırdı artık hayata, tüm olacaklara. Öyle sanıyordu. 10 Aralık 2007. Kitabın sonudur.